بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سؤال demek biz eskiden beri hürriyetimize malik idik. Hürriyetimiz tevem olarak bizimle doğmuş. Öyleyse başkaları keyiflensin bize ne?
Ha. Yani Üstad hakiki hürriyeti anlattı bundan evvelki dersimizde. İslamiyetle mütezeyyin olan, süslenmiş olan hürriyet bize faydalıdır. Yoksa o sizin hürriyeti yanlış telakki eden insanların anlattığı hürriyet, benim zaten tavsiye ettiğim hürriyet değil. Fakat her şeyi iptidayen, yani başlangıçta amatörce olduğuna binaen, hürriyet de böyle apar topar başlar. Sonra kemalini bulur. Zamanla gelişe gelişe kemalini bulur. Kemalini bulmaya meyyal bir hükümet şeyi, meşrutiyeti, hürriyeti methetmek niye şey olsun? Yani problem teşkil etsin. Üstad orada onu methediyor. Üstadın tarif ve tayin ettiği hürriyet de onlar bakıyorlar ki yani zaten kendileri o anlamda bir hürriyet yaşıyorlar. O zaman biz zaten hürriyetle beraber tevem ikiz demek yani beraber doğmuşuz. Burada da bir mesaj var tabii. Her şeyi Cenab-ı Hak hürriyetle beraber dünyaya getirir. Her bir canlı, her bir mahluk doğduğu an hürriyet onun en büyük imkanıdır, en büyük servetidir. Sonra sistem, etraf, çevre, idare, zulüm onları tahdit etmeye başlar. Mesela şimdi bir balık 1 milyon yumurta yumurtluyor. Her bir yumurta hürriyetiyle doğuyor bakın. O balık 1 milyon yumurtayı yumurtlarken bir hürriyet amacıyla yumurtluyor. Ama 1 milyondan belki 3 tanesi balık olacak. Diğerleri diğerlerine yem olacak. Değil mi? Buradan al. İşte o balıklardaki sistem veya diyelim suların ekolojik dengesini muhafaza adına Allah'ın koyduğu sistem hürriyetleri tahdit ediyor. Ama bir yarış var. Yani yeteneklerin, istidatların, güçlülerin ortaya çıkması adına hürriyetle doğacak ki kendi yapısını ortaya koysun da içerisinden sıyrılsın, çıksın. Mesela şimdi her bir insan doğar doğmaz başbakan olma ihtimali var mı yok mu? Var. Bak bu da bir hürriyettir. Herkes o makama gözünü dikebilir. Bakanlığa gözünü dikebilir. Herkes dikebilir. Peki ne oluyor? Sistem, adalet, çevre, etraf, bazen yanlışlıklar tahdit ediyor. Bu serbestiyet olacak ki bu kalabalık içerisinde yetenekler çıksın da o makama doğru gelsin. Üniversite talebeleri, gençleri alıp bünyemizde hizmet ifa ediyoruz. Her birinin ehli hizmet olmaya yeteneği, kabiliyeti var mıdır? Vardır. Peki neyle belli olacak bu? Hür bir yarışmayla belli olacaktır. Yeter ki burada hürriyeti tahditte biz yanlış hareket etmeyelim. Yani zalimane davranmayalım. Hürriyetin tayin ve tarif ettiği sistemde insanları serbest bırakalım. Kader namzetler ortaya çıkarır, o namzetler o makamlara gelirler. İşte burada hürriyet Allah'ın bir lütfu olmuş oluyor esasında. Onlar da madem öyle, böyle hürriyet bizi tevhem, ikiz olarak dünyaya getiriyor, biz onlarla beraber doğmuşuz. Daha niye hürriyet için mücadele ediyoruz ki? Allah zaten bunu bize nasip edecektir, fıtratın bir kanunuysa. O zaman diğerleri düşünsün. Bizim dışımızda ondan bazı beklentiler olanlar hürriyetin gelmesiyle memnun olsun veya gelmesin, çaba göstersin. Bizim çaba göstermemizin ne esprisi var? Şimdi böyle bir sual var. Evet.
Cevap. Evet, zaten o sevdayı hürriyettir ki sizi tahammülsüz meşakkatlere mütehammil kılmış.
Hı hı.
Ve medeniyetin müşaşa bu kadar mehasininden sizin ankay meşrebaneniz sizi müstağni etmiştir.
Yani işte bu sadece mefkure tarzında, hayal tarzındaki hürriyet anlayışı oldu mu? Sizi ne yapmış? Sıkıntılara, ızdıraplara ve çilelere itmiş. Sizin bu yüksek hürriyet anlayışı gelişen medeniyetten istifadenizi de engellemiş. Böyle hülyalarla, rüyalarla hürriyet gelmez. Böyle hayallerle hürriyet yaşanmaz. Peki ne olacak? Zemin hazırlayacaksınız. Hayal aleminde yaşamıyorsunuz ki. İçtimai hayatta, sosyal hayatta, müşahedet aleminde bazı standartlar var. Eğer bu hürriyetten diğer milletlerin istifade etmesi gibi siz de istifade etmeyi düşünüyorsanız, onların yaptığı gibi buna bir kanal, buna bir havuz, buna bir zemin oluşturun. Şimdi mükemmel bir treni getirdin. Saatte diyelim 200-300 kilometre neyse hız yapıyor. Mesela 500 kilometre hız yapıyor. E sen o treni Türkiye'de çalıştırmak için ona münasip bir ray yapmayacak mısın? Sistemi kurmayacak mısın? Eski rallarda bu tren gider mi? Manevra yapar mı? Yok. E madem bu nimetten istifade etmeyi düşünüyorsunuz, altyapısını hazırlayın diyor. Bir şeyler koyun ortaya. Koymadan hürriyet size selam vermez ki. Yani böyle oturacaksınız, hayali bir tasarrufla, duayla, Allah'a yalvarmayan veya efendime söyleyeyim, Eflatun'un idealar alemi varmış yani.
Güneşler ülkesi.
Efendim?
Güneşler ülkesi.
Evet. Yani orada böyle hayali bir keyifle ne kadar tekeyyüf edebilirsiniz? Hayal pilavıyla insanın karnı doymuyor ki. Bu hülyalar var ya, bu arzular sizi hep böyle yerinizde tutuyor. Hareket hayatı size tanımadığından dolayı hürriyette korkarım size çok zor selam verir diyor. İstifade edemezsiniz. Ne yapacaksınız? Hürriyete fikren, çalışma itibariyle, gayret itibariyle, ufuk itibariyle zemin hazırlayacaksınız. Taraftar olacaksınız. Bu da neyle başlayacak? Meşrutiyete taraftar olun ki. Meşrutiyete zemin hazırlayın ki yarın millet olarak önünüz açılsın. Diğer milletler gibi medeniyetin nimetlerinden, dünyanın hürriyetinden istifade edersiniz. Yapmazsanız yine ezileceksiniz, yine perişan olacaksınız. Yapmadılar. Bugün ekradın, zaten bu ifade onlaradır, dolayısıyla Türkleredir. Bu hali perişaniyetin altında yatan sebep budur. Arapların devleti var mı? Hı? Var. Farsların var mı? Var. Bakın, peki niye bu millet böyle perişan? Niye tarihi bir devlete sahip olmamışlar? El anda öleler. Bugün Orta Doğu'da böyle bir devletin temelleri atılmaya çalışılıyor. İşte bu mantıkla, bu düşünceyle, hülya ve hayal peşinde yaşadıklarından dolayı, doğru idarenin, doğru adaletin veya doğru hürriyetin temelleri kendilerince atılmadığından dolayı, başkaları tarafından ısmarlama hürriyetin veya demokrasinin bunlara sağlayacağı bir fayda yoktur. Aynı hataya düşürüyor. Bu hürriyetten istifade edemezler. Bu kurulacak devletten gene istifade edemezler. Çünkü birileri kuruyorsa o onun namına çalışacaktır. O devlet o milletin olamaz. Çünkü payları az, cehdleri az, gayretleri. Bir de zalimane tavırlarla da devlet kurulmaz zaten. Yani bu şekilde terör örgütüyle, kan dökmeyle, pay almakla olmaz. Bir de bunlara dış güçler yardım ediyor. Silahı bir yerden geliyor, postalları bir yerden geliyor, elbiseleri Almanya'dan geliyor, ilaçları Fransa'dan geliyor. Onların imkanları devlet kuracaklar ve bunlar devletini bu dünya şartında, ortamında bu güç ve kuvvetlerin, zalimlerin, ecdahaların içerisinde kendilerini koruyacaklar. Çocuk oyuncağı mı bu? Çocuk oyuncağı mı arkadaşlar? Çok aldanıyoruz, çok çok çok. Ve bu aldanmayla da en samimi dostlarımız olan Etrak'a karşı tavır koyuyoruz. Orada da hatalarımız var. Yani can ciğer olmuşuz, bal bıçak olmuşuz tabiri caizse. Etle kemik gibi veya bir araya gelmiş bir millet, bir unsur. Cephede, yani barışta, neyse savaşta her şeyimizi beraber paylaştığımız iki unsurun da bu noktada arasını açıp bozmak isteyenlerin ekmeğine yağ sürüyoruz. Şimdi Irak'a bir devlet kurdular. O devlet kimin devleti? Yani 3 yaşındaki çocuk da bilir ki Irak devletinin Iraklara faydası olmayacaktır. Libya'yı yıktılar, yerine birilerini getirdiler. Kim istifade edecek oradan? E bundan daha kötüsü ekradın başına gelecek. Nedir plan? İşte İran'dan, Suriye'den, Türkiye'den, Irak'tan birer parça alıp bir devlet oluşturmak, başına da bir zalim getirmek. E bu da sizin devletinizdir demek. Ya böyle bir şey olabilir mi? İstanbul'suz, Ankara'sız, İzmir'siz, bu medeniyetsiz, bu idare sistemsiz bir devlet neye yarayacak yani? Hangi Kürt kardeşimiz İstanbul'da ticaretin bırakıp da gidip Ağrı'ya yerleşip, Hakkari'ye yerleşip ticaret yapacak ki? Söyler misiniz bana? Kaç kişi gidecek? Kendimizi aldatmayalım ya. Menfaatler bellidir burada. Üstad Hazretleri bak bu misali bak ne zaman veriyor görüyor musunuz? Hayaller aleminde gezmeyin diyor. Hayaller aleminde gezer. Biri gelir size bir nimet verir ama minnetini de çok ister. Minnet altına sokar. O nimetin arkasında sizi perişan eder. Hep öyle oluyor zaten. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin hala sıkıntılarının altında yatan gerçek nedir? Lozan'daki istiklalimizi kabul etme adına bizim verdiğimiz sözlerdir. Avrupa toprak bütünlüğümüzü kabul etmesi için verilen sözlerin hala müeyyideleri altında eziliyoruz. Ki biz yani millet olarak, Osmanlı'nın devamı olarak yani idareyi bilen, dünya idare etmiş bir neslin evladının çektiği imtihan böyle olursa, devlet kurmamış, birlik beraberliği oluşmamış bir topluluğun ispanlama kurduğu devlet onlara nasıl faydalı olacak? Eğer oturup doğru konuşalım arkadaşlar. Bir Selahaddin Eyyubi çıkmış, üstadımız Medar İftiharımız diyor. O da kurduğu devlet Kürt devletidir. Araplar üzerinde devlet kurmuştur. Eyyubiler Kürt devleti değildir. Ahmed-i Hani Hazretleri Ekrad'ın Abdülkadir Geylani'si nispetinde değerli bir maneviyat lideridir. Ne demiştir Ahmed-i Hani Hazretleri? Ya Rab sen bu millete devlet nasip etme. Çünkü basiretli insanlar istikbali görüyorlar. İdrisi Bitlisi Yavuz Selim zamanında yaşamış Gazali'si gibidir Ekrad'ın. Sultanım sakın ha bizim millete idare teslim etmeyesin. Ya bunlar arşivlerde mevcuttur. Her bir milletin kendine ait bir özelliği vardır. İdare etmek ayrı bir özelliktir. Cesaret, sahabet, cömertlik, itaat ayrı bir özelliktir. Biz Allah bir peygamber hak demekten başka hiçbir şeyde ittifak edemeyiz diyor. Üstad da Ekrad'dır. Yani neslen diyelim Ehl-i Beyt'e bile dayansa nesiller değişmiş. Ekrad'ın içinden çıkmıştır. Ekrad olmasının istifadeye engel bir tarafı yok ki biz ayağının altını öperiz. Bak kitabını okuyoruz. Şeref duyuyoruz değil mi? Üstad ne diyor? Türkler bizim aklımız. Biz onların kuvveti. İkimiz bir ancak iyi bir insan oluruz. Hutsirane yapmayacağız. Baş kaldırmayacağız. Adil pederlerimiz olan Türklere karşı iyi evlat nasıl olur? İtaatimizle göstereceğiz. Bu şekilde diğer milletlere dersi ibret vereceğiz diyor. Ha bu da üstadın sözü. Üçü de ittifak ediyor. Ne diyebiliriz daha? Var mı çıkacak, kaçacak bir yol? He? Buradan kaçacak bir yol olmadığı bir hudutlardan da kaçacak yolumuz yok arkadaşlar. Çünkü fetva yok ki. Nereye kaçıyoruz? Fetvanın olmadığı bir yerde toprağa kalması ne değeri var? Yaptığımız hakikate uygun mu değil mi? Biz buna bakalım. Bak Amerika'da olmayan millet yok ya. Amerikalı bir tip var mıdır? He? Pensiz Amerikalı bir şablon var mı? Şablon beliriyor Amerikalı deyince. Arap deyince beliriyor değil mi? He? Türk deyince de beliriyor. Kürt deyince de Laz deyince beliriyor. Peki Amerikalı nedir? Bunun zencisi de var, beyazı da var, her türlü ırk var. Ne yapmış adamı Amerikalılığı kabullendirmiş bunlara ya? Irk bile değil Amerika'ya. Irk mıdır Amerikalılık? İngiliz bir ırktır. Evet. Bak dikkat edin bir şey söylemek istiyorum. Irk olmadığı halde din bile değil ya. İlle dini mecburiyet bile yok. Ama adalet, hürriyet, fırsat eşitliğin adam o kadar güzel sisteme tabi tutmuş ki Amerikalıyım diye adam gururlanmakla şeref duyuyor. Bak din bağı yok. Amerikalıların din bağı var mıdır Amerikalılığın? He, ırk bağı var mıdır? Yok yok.
Zaten abi onların olmaması
bir etkili. Tabii işte bu da işte bunu yakalım. İşte senin dininde bu var. Onu demek istiyoruz. Bak bunlar birbirimize bağlayan bizim bildiğimiz bağlar olmadığı halde bir sistem hepsini birbirine bağlıyor. Bizden fazla o kuvvet, bizden fazla dostluk gösteriyorlar. Osmanlı da böyleymiş işte. Osmanlı dediğin zaman bir Yahudi bile, bir Ermeni bile Osmanlı demekten iftihar edermiş. Yani köyü yeni keşfetmeyelim. Bizde bunlar var. Onlar bizden almışlar, uyguluyorlar. Osmanlı demenin de bir bak şablonu yoktur. Dikkat edin. Taşıdığı, yaşadığı millete bakın. Yaşattığı milletlere. Yani burada çok güzel örnekler. Üstad zaten buralara girecek. İleride inşallah göreceğiz yani. Evet.
Fakat ey göçerler, sizde olanı yarı hürriyettir.
Tamam böyle hürriyet hülyaları görüyorsunuz ama yarın hürriyet elinize geçtiği zaman hülyanızı da yaşayamazsınız. Siz niye? Hürriyet tahditlidir. Başkasının başladığı yerde senin hürriyetin biter. Şu ev, şu arazi benimdir. Nereye kadar? Bak o çitlere kadar. O ondan sonra başkasının diyor. Doğru mu? Girdin buraya, zarar verdin mi ceza yersin. Nasıl hudutlar böyle? Evin bellidir. Apartmanda bir daireye sahipsin. Evin içinde istediğin tasarrufu yapabilirsin ama komşunun kapısına dokunamazsın. Sen evinin tasarrufu işte komşunun evinin kapısının oraya kadardır. Öyle değil mi yani? Devletlerin de hudutları böyledir. Her şeyin bir hududu olsun, hürriyetin bir hududu olmasın. Hudutsuz bir şey tarif ve tayin edilmez, adaletle hükmedilmez ki. Hudutlarla adalet tayin ve tarif ediliyor. Hürriyetin de hudutları vardır. Ya hudutları İslamiyet, semavi dinler çizecektir. Değil mi? Veya külli akıl. İşte Amerika'da olduğu gibi bir araya gelecekler. Zaten o külli akılın ortaya koyduğu dinin tarif ve tayin ettiği şeylerdir. %80 böyledir. Çoğunluğun ittifak ettiği şeylerde hikmet vardır. Onu alıp uygulamakta mahsur olmaz. Ufak bir revize icap eder, kafi. Revizyona tabi tutulması kafidir. Şimdi esas hürriyet üstadımızın tayin ve tarif ettiği bizdeki yarım hürriyet. Bizdeki tam hürriyet, yarım hürriyettir. Değil mi? Neden? Çünkü herkeste tam hürriyet oldu mu, hürriyet denen mefhum kalkar. Herkes kafasına göre yaşamak ister. Ortak paydada buluşma söz konusu olmaz. Bu vahşet olur. Bu dehşet olur. Bu anarşist ve terörizm olur. Hayvanların haşa kendi aralarındaki cinayet ve münasebetleri gibi oluruz ya, biz insanız. O zaman ortak paydalarda ittifak etme mecburiyetindeyiz. Şu evde beraber kim yaşıyorsa hürriyetler evin ortak paydasına göre ayarlanır. Ben hürüm, evde istediğimi yapayım. Hayır. Nasıl bir hürriyet ki dinin sana müdahale ediyor, töre sana müdahale ediyor, namus sana müdahale ediyor değil mi? Şahsi ihtiyaçlar, menfaatler müdahale ediyor, gece ve gündüz müdahale ediyor. Ne oldu? Nereye gitti bu hürriyet? Biri gelmiş 40. hocama peşin fikirle bir soru sormuş. Arkadan demiş ki hocam bak bende bir huy var. Yanlış anlama. Ben hiçbir şeyin tesirinde kalmam. Yani anlatacaksın ama buradan girer buradan çıkar demeye getiriyor adam işin başında. Bende böyle bir huy var demiş. Kolay kolay hiçbir şeyin tesiri altında kalmam. Demiş hocam bence o da bir tesirdir. Nasıl demiş. Hiçbir şeyin tesiri altında kalmamanın tesiri altındasın demiş şu anda da. Yani gene sana bir şey hükmediyor yani. Çok sağlıklı değilsin demiş. Tabii canım insan illa müteessirdir ya. Hürüm diye şimdi kaç gün yatmayabiliriz? Hadi direnelim geceye. Hürüz diye sağlığımızı ne kadar ileri götürebiliriz? Hastalıklar, ölüm. Şimdi bir telefon gelse bir yerden Allah korusun. Bak dersimizin düzenini, ahengini bozan. Hürdük, toplandık, ders yapıyoruz. Ya etkileşim içerisindeyiz biz ya. Böyle bir insan mutlak hürriyetle hayatını yaşayamaz ki. Peki ne olacak? İlle hürriyet tahdit edilecektir. Bu tahdidi ya semavi dinler yapacak? Yani Cenab-ı Hak tarafından tahdit gelecek ki bu tahdit herkesi ilgilendiren, herkese faydası olan bir tahdittir. Bu hürriyet tahdidi böyle olursa hayvanatın hukuku bile nazara alınır, nebatatın hakkına bile riayet edilir. Ama insan bu tahdidi korsa kendisinin dışındakilerini düşünmez. Kendi cinsinden dahi olsa menfaati olmayanları düşünmez. Bakın şimdi menfaati bile olsa öz çevresine bakar, küçülür iş. Zalimlerin elinde kalır. Evet.
Diğer yarısı da başkasının hürriyetini bozmamaktır. Evet. Hem de kutu la yemut ve vahşet ile alude olan hürriyet sizin dağ komşularınız olan hayvanlarda da bulunuyor.
Demek ki tam hürriyet oldu mu ölmeyecek kadar hürriyet istiyoruz demektir. Bakın dikkat edin burada bir incelik var. Herkes tam hürriyeti yaşayayım dese bu adamın Allah'tan talebi nedir? Ya Rabbi bana öyle bir hürriyet ver ki ölmeyecek kadar yaşayayım. İşte hayvanları öyle. Ölmeyecek kadar yaşıyorlar. Ceylanların haline bak ya. Tilkilere bak. Tilkilerin arkasında kurtlar var. Kurtların arkasında kaplanlar var. Ya bırakmıyor ki Cenab-ı Hak. Herkes ya hayvanat alemi dünyadan ölmeyecek kadar istifade ediyor. Yani böyle hudutta kenarda yaşıyorlar. O zavallı kuş bir damla su içecek 10 defa semavata bakıyor ya. Sağdan soldan bir gelen taş kesek var mı diye. Öyle değil mi yani? Bu nasıl bir hürriyet ya? Suyu bile böyle kana kana içemiyor zavallı. Bizim Süleymaniye'de işte bir şadırvan var. Ona bazen oturuyor. Kargalar alışıyor. Bir tane sert ekmek getirip orada ıslatıp yiyecek hayvan. Ne meşakkat çekiyor ya Rabbi ya. Ya bu insanlardan korkuyor yani. Bir baş düşmanı onlar çünkü. O bir ekmek ıslatana kadar 5 dakikası geçiyor hayvanın ya. Bak gene bizde zürriyetin güzeli. Niye? Herkes hududu belli olduğu için bir yemeği yerken 10 defa çatıya çıkıp bakmıyoruz ama gelen giden var mı diye. Rahat oturup yiyoruz ya. Tabi hakiki hürriyet yarı hürriyettir. Yani kontrollü hürriyettir. Onu demeye getiriyoruz. Evet.
Vaka şu biçare vahşi hayvanların bir lezzeti ve tesellisi varsa o da hürriyetleridir.
Göya, evet.
Lakin güneş gibi parlak her ruhun maşukası ve cevher insaniyetin küfü o hürriyettir ki.
Ha, yani herkesin gönlünden esas arzu edip beklediği, vicdanlarında hissettikleri, heves arzularına göre ortaya koydukları değil. Biliyor ki o hürriyet zalimane bir hürriyettir. Vicdanlarında ve kalplerinde sakladıkları, müstakbel bekledikleri esas hürriyet. O müşaşa hürriyet, dinin de tayin ve tarif ettiği, herkese faydası olan hürriyet o hürriyettir ki,
saadet saray medeniyette oturmuş ve marifet ve fazilet ve İslamiyet terbiyesiyle ve hulleleriyle mütezeyyine olan hürriyettir.
Bir kere medeniyet dediğimiz insanca yaşamada o hürriyet altyapı teşkil edecektir. İşte o insanca yaşamayı muhafaza etme adına hakiki medeniyet noktayı nazarından hürriyet muhafaza edilebilmesi için fenlerle ve dinlerle takviye edilecektir. Dinlerle takviye edilecektir, zinetlenecek, saadetli bir hürriyet olacak. Fenlerle takviye edilecektir, aksal istikrar olmaz, zalimler gelir elimizden alır. Maddi ve manevi koruma altına girecektir o hürriyet. Manen korunacak, füyüzatlı bir hürriyet olacak. Maddeten korunacak, teknoloji olacak, fen olacak ki zalimler elimizden almasın. Oldu mu? Medeniyet de ona destek verecek ki en müşaşalı bir şekilde yaşansın. İnsana yakışan hürriyet, layık olan hürriyet budur arkadaşlar. Evet.
Sual. Ne diyorsun? Şu sena ettiğin hürriyet hakkında denilmiştir. Hürriyetun harriyetun bin nar li'enneha tehtassu bil kuffar.
Ha, yani sen tamam da öyle bir hürriyet tarif ettin ki bizim çok büyük hürmet ettiğimiz, itibar ettiğimiz insanlar var. Onlar da hürriyeti tarif etmişler. Bu Şeyh Selim'in ifadesidir. Bitlis olaylarında isyan ettiğinden dolayı İttihat Terakki tarafından idam edilen, öldüğü de herkes tarafından bilinsin diye dar ağacında sallandırılan bir müddet bırakılan Şeyh Selim. Yani birinci Cihan Harbi'nden sonra idam ediliyor. İttihat Terakki idam ediyor. Ruslara sığınıyor, isyan ediyor Şark'ta. Şeyh Selim. O da öyle hürriyeti tarif etmiş. Hürriyet ateş gibidir, nar gibidir. Cehenneme ait bir özelliktir. Kafirlere mahsustur. Müminler böyle bir hürriyetten istifade edemez. Cehennemin ateşi gibidir. Nar gibidir. Yaklaşanı yakar. Böyle bir hürriyet ancak küffara mahsustur diye hürriyeti böyle tarif etmiş. Bu da böyle tarif ediyor diyorlar üstada. Sen de öyle tarif ediyorsun. Evet.
Cevap. O biçare şair hürriyeti Bolşevizm mesleği ve ibahe mezhebi zannetmiş. Ha,
üstad da o adamı beğenmiyormuş demek ki. Biçare şair. Şairliği de varmış o zatın. Hürriyeti Bolşevizm. Yani cehenneme götüren, ateş gibi her dokunan yakan hürriyet kontrolsüz, dinden uzak, bütün sefahatin rahat işlenebildiği hürriyettir ki o Bolşevizm düsturudur. İbahe mezhebidir. İbahe mezhebi her şeyi mübah gören. Bunlar ineğe tapıyorlar bir grubu ibahecilerin. Her şeyi mübah. Günah diye bir şey yok onlarda. Ne istediğini yap, istediğini yap senin için mübah. Böyle bir mezhep de var. Bolşevizme yakındır yani. Onlar fikren bu işin mücadelesini verirken İbahe mezhebi de böyle davranıyor. Üstad o zat da diyor yani hürriyeti Bolşevizm düsturu veya İbahe mezhebi zannederek böyle konuşmuş. Bir çare zavallı. Onun sözüne itibar edilmez. Öyle bir hürriyet anlayışı olamaz zaten. Evet.
Allah'a karşı ubudiyeti intac eder.
Şimdi hürriyet ortaya koydun mu? Allah'ın hürriyette hakkı var. Hürriyet hudutlanacaktır. Hürriyetten herkes payını alacak. Geriye ne kalırsa biz onu yaşayacağız. Şimdi yaşamda, hayatta, sek ve idarede Ömrümüzü tamamlamada Allah'ın hakkı payı var mıdır? Vardır. Yani bir adam ben hürümde günün 24 saatini kendine ayıramaz. Günde 5 vakit namazı ayırma ihtiyacı vardır. Allah oraya müdahale ediyor. Allah'ın hakkıdır, hukukudur. Ben hürüm diye her gün yiyip içemez. Yılda bir ay oruç. Ben hürüm diye malını isteyip tasarruf edemez. 40'ta bir Allah'ın hakkıdır. Bak, Allah'ın hakkından, hududundan başla. Senin üzerinde evlatlarının, arkadaşlarının, dininin, daha hukukun, hükümetin, vatanın hakları, hukukları var. Onları da çıkacaksın. Ha ne kalıyor sana? İşte onu tam yaşadın mı? Esas hürriyet, adil hürriyet, benimsenen hürriyet bu tip bir hürriyettir diyor üstadımız. Evet.
Hem de çok adamlar görmüşüm. Sultan Abdülhamid'e ahrardan ziyade hücum ederdi ve derdi. Hürriyeti ve kanunu esası 30 sene evvel kabul ettiği için fenadır.
Ya Abdülhamid Han'a cennet mekan itiraz eden insanlar varmış. Yani bu hürriyeti yanlış telakki ettiğinden dolayı kanun esası biliyorsunuz. Kanun esası tanzimatın ilan edilmesinde şeydir yani ortaya konulan bir sistemdir yani. Yani biraz insanlara nefes alma adı altına Abdülhamid Han anayasa çıkartmış. Biraz insanlar hürriyet tanıyayım demiş. Zaten oradan tanzimat ve şeye doğru gidilmiş söyleyin adını. Meşrutiyete doğru gidilmiş. Meşrutiyetin temeli altyapısı kanun esasidir. Bu kanun esasıyı uyguladığından dolayı Abdülhamid Han'a dinden çıktığını iddia eden gruplar çıkmış. Nahiller çıkmış. Abdülhamid Han'a dinsiz, imansız demişler yani. Tabi küfre bile sokmuşlar. Ki o zaman hürriyeti müdafaa eden ahrarlar grubu, hürriyetin taraftarlarından daha ziyade Abdülhamid Han'a itiraz ediyorlar bunlar. Onlar Abdülhamid Han'ın kanun esasını beğenmiyor. Onlar ise çıkarttığı kanun esasından dolayı hürriyet kafirin özelliğiydi, küfrün özelliğiydi. Abdülhamid Han'a niçin bu kanunu çıkarttın diye isyan ediyorlar. Düşünebiliyor musunuz? İnsanların mantalitesine, yapısına, fikri yaklaşımına bakın. Nasıl bu insanları memnunla tatmin edebileceğiz ki biz? Yani taviz vermekle olmuyor ki. Adaletli davranmak bunun içinde en güzel yol ve metottur. Yani kuvvetin kanunda olması. Evet.
İşte yahu Sultan Abdülhamid'in mecbur olduğu istibdadını hürriyet zanneden.
Mecbur kaldığı istibdadını. Bak üstad burada tabirleri güzel kullanıyor. Şimdi hani sor üstad Abdülhamid Han'a muhalif miydi? Üstadımız yani o zaman yapılan yanlışlıklara muhalefet etmiş. İstibdatkar bir rejimin varlığından rahatsız olmuş. Anlatabildim mi? Ondan sonra İttihat Terakki'nin gelip daha zalimane muamelesinden daha şiddetli rahatsız olmuş. Onlar Abdülhamid Han'ı hallediyorlar ki insanlara nefes aldırsınlar, ülkeye hürriyeti getirsinler. Beğenmedikleri Abdülhamid Han'ın hürriyetinden veya istibdadından diyelim daha dehşetli istibdadı kendileri uyguluyorlar. Şimdi böyle bir alışkanlık da var bizde. Çünkü sistem ne kadar şahsa endeksli olursa o kadar uygulaması, o kadar zulmü kolaylaşıyor. Hesap vermiyorsunuz çünkü. Hesap verme imkanınız yok. Yetki tamamen sizde. Şimdi bir miktar ne yapmışlar bunlar? Abdülhamid Han madem böyle idare etmiş, biz hemen bu işi revize etmeyelim. O imkandan biz de istifade edelim mantığıyla daha fazla zulmetmişler. Bak bizde de öyle. Anayasa yapılması bak ne kadar zorlanıyor görüyorsunuz değil mi? Ne kadar uzun vadeler isteniyor, ne kadar geciktiriliyor. Niye? İnsanda bir yapı vardır. Bu sistem elimizdeki biz de biraz ne yapalım? Palazlanalım, bir şeyler yapalım. Çünkü sistemin sorgulanması söz konusu değil. Her gelen idareci böyle bir sistemi kullanmaktan memnun olur. Ama yeni bir anayasa, hukukun düzenlediği bir anayasa, herkesin elini kolunu bağlayacağından dolayı rahat ve serbest hareket imkanı tanımayacağı için herkes o anayasayı yapmakta geciktirebilir, hissiyatına, nefsine mahkum olabilir. Ve ne sözler verilerek değil mi bu noktalara kadar gelindi mi gecikiyor? İşte insanın tabiatını buradan anlayın. Onlar da Abdülhamid Han'ın halletme sebepleri istibdattan dolayıydı. İstibdada muhalefet gösteriyorlardı. Kendileri geldiler aynı sistemi daha ağırlaştırılmış bir halde kendileri uyguladılar. Abdülhamid Han'dan daha ziyade istibdat uyguladılar. Bazı zavallılar da çıktı. Yani onların istibdat dediği sisteme hürriyet gözüyle baktılar. Kanun esasiye. Onu da kafirlerin bir özelliği olarak kabul edip Abdülhamit Han'ı onlar da bir cihetten vurup darbeleyip onları dinden çıkarttılar. Biri dünyadan çıkarttı. Hallet öbürü dinden çıkarıyor. Beğenmiyor yani. Bunların izahına geleceğiz. Teferruatlı izahına, evet.
İşte yahu Sultan Abdülhamid'in mecbur olduğu istibdadını.
Mecbur kaldı istibdadını. Çünkü Abdülhamid Han diyor. Yani bize ısrarla meşrutiyeti ilanını zorlayan o şeyler, ecnebiler niçin kendileri bizim gibi hür bir rejime ve sisteme girmiyorlar? Bizim gibi çeşitli milletlerden oluşmuş müteşekkil topluluklar böyle bu anlamda hemen alelacele demokrasilerle idare edilmezler. Bu parçalanmanın bir altyapısıdır. Zaten maksatları da o. Demokrasi, seçim gelişmiş toplumlarda, kültürü gelişmiş insanlarda geçerli bir kaidedir. Şimdi bazı şeyleri bizler de konuşmamız lazım. Bak Abdülhamit Han, Avrupa niçin zorluyor? Avrupa bu Osmanlı'nın meşrutiyetle, hürriyetle gelişmesini ister mi? İster mi bizim büyümemizi? İsteme. Peki niçin demokrasi denen, seçim denen en güzel rejimi bizi ısmarlama yoluyla uygulamamızı istiyorlar? Çünkü gelişmemiş bir toplum. Saltanat idare edilen bir toplum. Bu toplum herkesin bir kesimin birbiriyle hesaplaşması var. Birden zemin meşrutiyete düşerse bundan birbirinden çok kolay ayrılır. Maksatları bu. Gösterdiği yol doğru, gösterdikleri yol nezih yol. Ancak o yolu taşıma noktasında insanların kalitesi, kültürü müsait olmadığından dolayı parçalanmaya en müsait bir yoldur. Onun için ısrar ediyorlar. Yoksa gavurlar, ecnebiler bizim için sağlıklı bir şey düşünmezler. Şimdi bizde de bazen mesele, ya seçim meçim tamam da seçimi kime yaptıracaksın sen? Seçimi Cenab-ı Hak kime nasip ediyor? Tarih boyu dikkat edin. Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa peygamberler gönderdi aleyhisselam. Toplumu geliştiriyor. Seçimi ne zaman devreye sokuyor Allah? Hangi peygamber döneminde seçim var? Hep ne var? Vasıflı insanların yetkiyi kullanması var. Değil mi? Ama yetkiyi kullanırken semavi kanunlara itaat etme noktasında. İdarede de böyle. En vasıflı insan geçer, idarecilik yapar. Teamül böyle. Fakat sahabe döneminde Peygamber Efendimiz'den sonra aleyhissalatü vesselam başa geçecek insanın seçimle tayin ve tespiti kaliteyi gösteriyor, medeniyeti gösteriyor, kültürü gösteriyor. Hepsinin sahabe olduğu bir toplumun seçtiği insan en hayırlı insandır. Bak unutmayın buraları. Ne kadar sürüyor bu seçim? Ne kadar sürüyor? 30 sene. 30 sene 6 ay. Hakiki idare 30 sene 6 ay. Ondan sonraki gene saltanata dönüyor. Bak dikkat et. Çünkü semadan gelen bir hakikat. Zeminde müsait olunca Allah müsaade etti. Ama Allah'ın tensip ettiği, takdir ettiği en güzel idare şekli seçimdir. Fakat zemini hazırlanmak şartıyla seçimdir. Yoksa cahil insanların, ahlaken gelişmemiş insanların, zalim insanların, bedevi insanların olduğu yerde ya Allah'ın muradı seçimdir deyip sistemi ortaya koyduğuna mahvederler ortalığı. Ehli hal ve akit olması lazım. Ehli hal ve akit. Yani şudur. Yani mesela bir hastaya doktorlar bak seçimden rey kullanarak karar verebilir. Hasta hakkında söz sahibidirler. Bir memleketteki milletvekilleri, vatanı milletini seven, düşünen, idealist insanlar olursa onların seçimleri hayırdır. Biri Anya'dan, biri Konya'dan gelmiş. Bir vatan haini, bir vatan dostu. Kaldır elini indir. Böyle bir seçim olmaz. Bu seçim memleketi helakete götürür. Ehli hal ve akit değiller onlar çünkü. İşte Abdülhamit Han içindeki azınlıkları nazar alarak böyle bir devlete demokrasiyi yüklemek ve meşrutiyeti zorlamak parçalanmaya vesiledir. Ve soruyorum diyor. İngiltere'de avam kamerasında Hristiyan dahi olsa bir Burgala milletvekili var mıdır söylesinler bana diyor. Müsaade etmezler diyor. Hristiyan bile olsa bir Bulgar milletvekili yoktur. Hepsi İngilizdir. Has İngiliz. Abi, buyur.
Yani iktidarı ele geçiren hangi şahsiyet, hangi hanedan veya hangi grup diyelim artık halkın bilinçlendiği seçimle iş yapabilir veyahut da ben halkımı seçimle iş yapabilecek bir düzeye götüreyim.
Tabii. Yani şimdi
şey mümkün değil yani.
Doğru.
İktidar tatlı niyetli.
Doğru ancak İsmail kardeş şöyle bakacaksınız. Bak bu soruyu bekliyordum Allah razı olsun. Biz bir kere dedik ya, sistemlerin illa şöyle olması diye bir mecburiyet yok. Ama kaliteliden kalitesize doğru sıralanma vardır. Veya az kaliteliden çok kaliteliye doğru diyelim. Kalitesiz demeyelim. Hulefe-i Raşidin'in, yani iş uzamasın diye girmedik buralara, Hulefe-i Raşidin'in seçilme sistem usullerine baktığımızda dördü de şer'idir. Dördü de şer'i, dördü de yoldur bunlar. Ama en kalitesi ilk halifenin seçiliş şeklidir. O da zemini çok müsait olduğundan dolayı Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam yerine adam tayin etmeyip serbest bırakmasıdır. Şimdi Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam sahabe döneminde değil de tebe-i tabi'in dönemi gibi bir nesil bıraksaydı seçim yapın demezdi. Yerine adam tayin eder giderdi. Çünkü babadan oğula bir kişinin nasbı ile ilgili hüküm, tek doğru hüküm olsa Allah'ın Resulü Kibriya'ya bırakırdı. Ona o hakkı tanımamış. Ama tanımamasının hikmeti nedir? Sahabelerin en yakın olması, saffevvel olması, umumen sadık olmaları ve dürüst olmalarından kaynaklanan bir topluluk, bir zemin, onu seçtikleri hep hayırlı insanlar olur. Bunda tereddüt yoktur. Yanlışla ittifak etmezler onlar. Aklarında müeyyide vardır. Şimdi gel ondan sonraya, kader müsaade etmiş. İnsanlar diyelim saltanata bile geçse Allah müsaade etmiş. Bak onu da Allah'ın hikmetini arayacağız biz. Evet, Emeviler milliyeti esas alarak ne yapmışlar? İmam Ali'den sonra meseleyi saltanata çevirmişler. Allah niye müsaade etti o zaman? Toplumun dengeleri, toplumun kültürü seviyesi, sahabe dönemi bitip izleri toparlandıktan sonra seçim bunlara uygun değil. Kaderin burada hikmeti var. Ha, yan yana koyduğumuzda evet, her ikisinde artı ve eksiler olabilir. Fakat saltanatta zulüm dahi olsa o haldeki insanları kendi haline bırakıp seçin de adamınızı belirleyinden daha az zararlı. Daha ehven olduğundan dolayı kader ona müsaade ediyor. Ha, şimdi ondan sonra yeri geldiğinde terk etmeye geldiğinde de artık dedik ya sistemin idare şeklinin dördü de makuldür. Fakat dördünün de nemalanan, kaynaklanan suyu veya toprağı İslamiyet olursa terk etmesi kolay olur. Burada zalimler için siz o ifadeyi söylüyorsunuz. Suriye bırakmıyor. Zalim olduğu için bırakmıyor. Öbür taraf Irak bırak. Zalim olduğu için. Hatta bak şöyle düşün. Şimdi Saddam zalimdi. Bırakmadı. Ülkeyi de kendinde yaktı gitti. Peki Saddam zamanıyla şimdiki zamanı mukayese edin bakalım. Hükümdarın zalim fitne ve anarşiden hayırlıdır. Başınız daha beşli köle dahi olsa daha iyisini bulmadığınız müddetçe itaatten elinizi gevşetmeyin. Bak bunları da nazara alın. Dolayısıyla Allah'ın tensibinde ve takdirinde mutlak hikmetler arayacaksın. İnsanların yanlışları bile olsa Allah niçin Osmanlı'ya, Selçuklu'ya, Abbasilere, Emevilere müsaade etti? Bunlar dine hızmet etmediler mi? Onlar Resul-i Kibriya'nın senasına mazhar olmadılar mı? Ama saltanatla oldular. Ne yapsınlar? Toplum, gidişat, tarz bunu icap ettiriyor. Cenab-ı Hak ucunu gösterdi, geri aldı, askıya aldı. Sizin için hayırlısı olan budur. Ama oluşturun zemininizi, yapın bu seçimi. Burada yani o işin erbabı, ehli olacak ki onlardan yapılan seçim, onların mutabakada vardığı hukukunu memlekete faydalı olsun. Öbür türlü mahsur var. Yani mesela Avrupa'da böyle yok. Avrupa'nın sağcısı, solcusu, liberali, efendime söyleyeyim ırkçısı, neyse sosyalisti, memleketin faydasına, ortak faydasında birleşiyor. Onlar da problem olmuyor. Ne kadar farklılık bile olsa onların ortak faydaları aynı şeydir. Fransa'ya sosyalist de geliyor kardeşim. Diğerleri de geliyor, milliyetçiler de geliyor, neyse. Yine memleketini kalkındırıyor ya. İşte Amerika, Şahinler grubu var, bilinen işte güvercinler diyorsunuz. Obama'sı geliyor, zencisi, öbürü geliyor, beyazı, hep Amerika'yı ileri götürüyor. E sen ülkeye bak abi. Sende de demokrasi var. Biri geliyor Rusya'ya yamıyor, öbürü geliyor Avrupa'ya, öbürü geliyor Amerika'ya yamıyor. Ya bunu bir ülkenin bir rotasını doğru çizen yok mu Allah rızası için ya? Her geçen dümenin başına bir tarafa çeviriyor. Yol almıyor ki ülke. Yerinde dönüp dolanıyor. Onun için Üstad Hazretleri bizde diyor, bizde fikir ve düşünceler yani birbirinden böyle ayrılan açılar gibi. Dünyada bile hattı muvasalası mümkün görünmüyor diyor. Hatta biz millet olarak hava gibi muhtelitiz. Su gibi mümteziç değiliz diyor. Ama Avrupa öyle değil. fikir farklılıkları bile olsa imtizac ettikleri noktalar var adamların. Bak şimdi Almanya'da ne var? Koalisyon var değil mi? Peki ne arıza var Almanya'da söyler misiniz bana? Ondan evvel de tek parti idaresi vardı. Bizde koalisyon olunca ne oluyor abi? Ha, bunları nazara alarak bir sistem bir yere faydalı, bir yere mahsurlu olabilir. Avrupa'ya yakışan elbise bize Yavuz'un gelir, yakısa gelir diyor üstadımız. Mizacımızı bileceğiz, milletimizin özelliğini anlayacağız, bize ne layıksa onu konuşacağız. Bilmiyorum ben kafi miktarda izah edebildim mi? Teferruatını sonra konuşuruz yani konumuzun dışına fazla çıkmayalım. Cenab-ı Hak yani idarenin en layık olan neyse onu zaten bize nasip ediyor. Bak bugün Türkiye'de demokrasi var diyoruz. Yani ben size söyleyeyim şimdi Türkiye'de bugün başbakanın rağmına kimse bir iş yapabilir mi? He? Müslüman, vatansever, değil mi? Milletsever. Bak düşün yani vicdanlı bir insan yani tanıdığımız bir insan. Ama bak ipler elinde adamın yani. Hele bakan ne diyor? Başbakan talimat vermezse olmaz diyor. Bakan diyor bunu. Seçimi niye yaptık o zaman biz? Geç Amerika'ya. Her şey Obama'nın kağıdı dudağı arasında değildir. Orada bir sistem vardır. Bak başbakanı ziyarete gelen bir adam var. Obama'nın iki numara. Amerika'nın bir değil iki numarası. Ne diyorlar Amerikalılar biliyor musun? Obama göstergedir. Akrep ve yelgovan gibidir. Beyin onlardır işte. İki numara beyindir. Amerika onları idare eder. Bizde başbakan oldu mu yetki selahiyet ondadır. Alttakiler hiç esamesi okunmaz. Çok fark var yani aramızda. Demokrasi bir kültürdür yani. Demokrasi bir uzun süreli soluklanma meselesidir yani. Birden geldi diye. Bizim Vehbi Vakkasoğlu anlatıyor. Şeye gittim diyor Doğu Almanya'ya. Batı Almanya, Doğu Almanya birleşmiş, duvar kalkmış ya. Yahu diyor Mustafa kardeş diyor. Bu kadar mı bir insan medeniyetten yoksun olur? Patlıcan adam soyarak yiyor diyor. Patlıcanı soyuyor diyor. Onun meyve olduğunu zannediyor adam diyor ya. Görmüş patlıcanı. Hani elmayı soyup yiyorsun ya. Patlıcanı soyup yiyor adam yanımda diyor ya. Eyvah diyor. Niye? Nimet birden kucağına düşmüş. İşte böyle yani demokrasi kucağımız böyle düştü mü soyup yeriz Allah korusun. Meyve mi sebze mi ne olur? Tabii canım. Evet.
İşte yahu Sultan Abdülhamid'in mecbur olduğu istibdadını hürriyet zanneden...
Bak mecbur kaldı istibdadı görüyor musun? Bak bir Abdülhamid'den cennet mekan Veli Sultan masum padişah. Ama üstad ne diyor? Mecbur kaldığı istibdadı. Yani disipline etmeye mecbur kalmış. Zaten diyor kendisi. Başka türlü idare edemezdim ben diyor. Ülkenin parçalanmasını 50 yıl uzaklaştırıyor. Uzatmış yani ömrünü uzatmış. Evet. Buyur.
Sultan Abdülhamid'in mecbur olduğu istibdadını hürriyet zanneden
evet.
Ve kanun-u esasinin müsemmasız isminden ürken adamın sözünde ne kıymet olur?
Ya, kanun-u esasi demiş. Müsemması yok ya. Adı kanun-u esasi ya. İsme bakıyor, hakikate zarar veriyor. Garip garip işler, evet.
Hem de 20 senelik İslamiyet'in bir fedaisi de demiştir.
O da kendisi, benim anladığım kadarıyla. Çünkü 20 yıl rüyalarda gören dedi ya, daha belki sayfada. O ne diyor?
Hürriyetun atiyyetur rahman.
Ha, hürriyet Allah'ın Rahman ismini niye kullanıyor? Rahman-ı dünya, Rahim-ül ahire. Rahman ismiyle Cenab-ı Hak dünyada istediğini veriyor ya herkese. Yaşam hakkı, hürriyet hakkı. Hürriyeti teven veriyor. Ağaçlardan tut haşhaşlara kadar. İnsanlara kadar hürriyet ikiz olarak doğuyor. Rahman'ın atiyesidir. Rahman'ın her yarattığı mahluka doğar doğmaz bahşettiği büyük bir nimettir. Hürriyet, atiyetur Rahman.
İz ennaha hasiyetul iman.
O hürriyet nedir o zaman? İmanın hassası ve hasiyetindendir. İman parladıkça hürriyet de o nispette parlar. Bak çok farklı birbirine ters iki tane izah. Şeyh Selim Efendi ne diyordu? Cehenneme ait bir özelliktir, ateş gibidir, kafirlere mahsustur. Üstad tamamen zıddını söylüyor. Aradaki farka bak şimdi. Ne yapsın ortada kalan zavallı da? Çok bu fark böyle olmaz, onlar anlamazlar. Birbirine yakın izahların tefrikini yapamazlar. Tabii. Yani şimdi mesela 14 ayar altını gümüşten nasıl ayıracak bir işin erbabı olmasa? Ama şimdi önüne bir kömürden bir de elması koysan, ayır desen, değil mi? Ayıramaz mı yani? Hangisini al desen? Ya bunu demek de ayıp zaten. Belli ki adam elmasa gidecek. Bu kadar açık farkı anlatıyor ki anlayın diyor yani. Sizin o destek vereceğiniz hürriyet bu anlama bir hürriyettir. Evet. El-Fatiha.